Ayrım 14. Nils Holgersson'un serüvenleri. Selma Lagerlöf. Sayfa 136. 14. Smaland Sagası. Salı 12 Nisan. Yaban kazları denizi kazasız belasız geçmişler ve Smaland'ın kuzeyindeki Tujust iline inmişlerdi. Tujust ili kara olarak mı yaratılmıştı yoksa deniz mi pek anlaşılamıyordu. Dar ve derin körfezler her yerinden içerilere dalıyor, karayı adalara, yarım adalara, burunlara ve berzahlara ayırıyordu. Deniz kendisine ancak tepelerin ve dağların karşı koyabildiği bir istilacıydı. Alçak topraklar suyun altında kayboluyordu. Kazlar geldiğinde akşam oluyordu. Ülke, denizin parıldayan uzantılarının çepeçevre sardığı küçük tepeleriyle pek ciciydi. Nils'in aklına ister istemez Blekinge geldi. Burası da denizle karanın bütün güzelliklerini ortaya sererek sevimli ve uysal bir şekilde kucaklaştığı bir yerde. Kazlar derin bir koyun gerisinde kalan çıplak bir adacığa indiler. Daha ilk bakışta kıyıda baharın fark edilecek kadar yol aldığını gördüler. İri ve güzel ağaçlar henüz yapraklarla donanmamıştı. Ama bunların dibindeki toprak, laleler, zambaklar ve dikenlerle rengarenkti. Çiçeklerden oluşmuş bu halıyı gören yaban kazları, güneyde fazlaca oyalanmış olmaktan korktular. Bunun üzerine Akka, Smaland'da vakit kaybetmemeye karar verdi. Yarın sabah Doğu Gotya üzerinden kuzeye doğru yola devam edilecekti. Bu durumda Nils, Smaland'da bir şey göremeyecekti. Buna epey canı sıkıldı. Şimdiye kadar kendisine en fazla sözü edilen eyalet Smaland olmuş, bu söylenenleri kendi gözüyle göreceğini ümit etmişti. Geçen yaz, Jorbega dolaylarında bir köylünün kaz çobanlığını yaparken, hemen hemen her gün kendisi gibi kaz güden Smalandlı iki yoksul çocukla beraber olurdu. Bunlar memleketleri olan Smaland'la onun kafasını epey şişirmişlerdi. Kaz güdücüsü Asa'nın bu konuda Nils'e takıldığını söylemek doğrusu haksızlık olur. Bunu yapamayacak kadar uslu bir kızdı. Buna karşılık Asa'nın bir oğlan kardeşi vardı. Küçük Mats. İşte bu bücür alaycının tekiydi.
Kas çobanım, demişti bir gün Nils'e. Skanya'nın ve Smaland'ın nasıl yaratıldığını bilir misin sen?
Bizimki bilmediğini söyleyince, bu eski ve eğlenceli hikayeyi hemen anlatmaya koyulmuştu.
Tanrı'nın dünyayı yarattığı çağlardaydı. İşi başından aşkın olduğu bir gün, Aziz Pierre, onun bulunduğu yerden geçiyordu. Durup bir baktı. Sonra yaptığı işin çok zor olup olmadığını sordu.
Pek de kolay değil, dedi Tanrı.
Aziz Pierre bir zaman seyretti. Tanrı'nın ülkeleri kendisi için hiç de zora koşmadan yaratıverdiğini görünce, bu işe kendi de pek heveslendi. Sonunda dayanamayıp,
belki biraz dinlenmek istersin ha, dedi. Bu süre içinde ben devam edeyim.
Fakat Tanrı bu teklifi kabule yanaşmadı.
Sen bu işe alışkın değilsin, dedi.
Beceremezsin. Aziz Pierre bu sözlere pek içerledi. Ve bu işi bal gibi de kıvıracağını, hatta bizzat Tanrı'nın yarattığı mükemmellikte bir ülke yaratabileceğini ileri sürdü. O sırada Tanrı Smaland'ı yaratmaya uğraşıyordu. Daha yarısını bitirmişti. Ama bunun herkesi büyüleyecek kadar güzel ve verimli bir ülke olacağı daha şimdiden belliydi. Tanrı, aziz Pierre'in isteğini gene geri çevirmenin biraz ayıp kaçacağını düşündü. Üstelik bu kadar iyi başlanmış bir işi kimse bozamazdı.
"Pekala," dedi. "İstediğin gibi olsun. Bu cins işin üstesinden hangimiz daha iyi geliyormuşuz görelim bakalım. Bu işin acemisi olan sen, buna devam edeceksin. Bense yeni bir eyalet yaratacağım."
Aziz Pierre teklifi hemen kabul etti. Her biri kendi işine gitmek üzere birbirlerinden ayrıldılar. Tanrı biraz güneye gitti. Scania'yı yaratma işine girişti. Fazla uzun sürmedi. Bitirir bitirmez Aziz Pierre'e işin neresinde olduğunu sordu ve gelip yeni ülkeyi görmesini buyurdu.
"Ben mi?" dedi Aziz Pierre. "Çoktan bitirdim."
Eserinden duyduğu hoşnutluk sesinden belli oluyordu. Gidip Scania'yı gördüğü vakit doğrusu diyecek laf bulamadı. Her yanı büyük ovalarla dolu, dağları yok denecek kadar az, ekip biçmesi kolay, verimli bir ülkeydi bu. Tanrı'nın insanlara çok hoşlanacakları bir ülke bahşetmek istediği açıkça görülüyordu.
"Evet, doğrusu iyi bir ülke," dedi Aziz Pierre. "Fakat bana sorarsan benimki kadar etmez." "Peki, bir de seninkini görelim," dedi Tanrı.
Aziz Pierre işe koyulduğu zaman eyaletin kuzeyi ile doğusu tamamdı. Güneybatı yöreler ise Aziz'in marifetiydi. Tanrı oraya varınca olduğu yerde mıhlanıp kaldı. Gördüğü manzaradan ürkmüştü.
"Bu ne böyle?" dedi. "Ne yaptın sen Pierre?"
Aziz Pierre şaşkın şaşkın bakınıyordu. Toprağa en çok sıcak lazımdır diye düşünmüş, onun içinde ne kadar taş, kaya varsa toplamış, üst üste yığmıştı. Güneşe gereğince yakın olsun diye. Bu taş yığınının üstüne biraz humuslu toprak serpelemiş, böylece mükemmel bir eser yarattığını sanmıştı. O Scania'ya Tanrı'nın yanına gittiğinde, ülkeye bir iki kere sağanak halinde yağmur yağmış, eserinin neye benzediğini göstermeye bu kadar yetmişti. Tanrı, Aziz Pierre'in ülkesini görmeye geldiği sırada, yağmur ekilebilecek bütün toprağı alıp götürmüştü. Her yanda sert kayalık ortaya çıkmıştı. En elverişli denilebilecek yerlerde sadece bir balçık ve ağır kum tabakası kayayı örtüyordu. Fakat bu toprağın çam, yosun ve çalılıktan başka bitki yetişemeyecek kadar zayıf olduğunu görmek zor değildi. Su boldu. Bütün oyuklar suyla dolmuştu. Her yanda göller, ırmaklar, dereler görülüyordu. Geniş düzlükleri dolduran küçük göllerle bataklıklar da cabası. İşin en kötüsü bu suyun dağılımı da dengesiz olmuştu. Bazı bölgeler lüzumundan fazla sulakken bazılarında çok az su vardı. Öyle ki koca koca tarlalar üflesen kum ve tozun havalanacağı fundalıklar olup çıkmıştı.
"Böyle bir ülke yaratmaktaki amacın ne senin?" diye sordu Tanrı.
Aziz Pierre özür diledi. Güneşten mümkün olduğu kadar fazla yararlanacak yükseklikte bir ülke yaratmak istemişti.
"Ama gecenin soğuğu ve donundan da ceremeyi aynı derecede fazla çekecek," dedi Tanrı. "Sıcak gibi soğuk da gökten gelir. Korkarım yaşanan en ufak şey bile donar burada."
Ya Aziz Pierre işin bu yanını hiç düşünmemişti.
"Evet, evet," dedi
sonunda Tanrı.
"Burası soğuğa, dona açık, yoksul bir ülke olacak. Yapılacak hiçbir şey yok."
Tanrı bu işe çok üzüldü. Fakat Aziz Pierre cesaretini kırmamıştı. Tanrı'yı teselli etmek bile istedi. "Bunu bu kadar mesele etme," dedi. Bekle biraz. Bataklıkları kurutacak ve tarlaları ıslah edecek bir halk yaratana kadar zaman ver bana. Sabrı taştı, taşıyacak hale gelen Tanrı bağırdı.
Hayır! Skanya'ya git sen. İyi ve ekip biçilmesi kolay bir ülke yarattım orada. Sen Skanyalıları yarat. Smalantlıları yaratma. O işi bana bırak.
Böylece Büyük Tanrı, Smalantlıları canlı, becerikli, neşeli, yoksul ülkelerinin verdiğiyle yetinen, kanaatkar insanlar olarak yarattı.
Küçük Mats'ın hikayesi burada bitmişti. Eğer Nils Holgersson çenesini tutmayı bilseydi, aralarında hırgür çıkmayacaktı. Ama Nils, Aziz Pierre'in Skanyalıları nasıl yarattığını sormadan edemedi. Küçük Mats alaylı alaylı,
"Bu konuda senin bir fikrin yok mu?"
dedi. İşte o zaman Nils kendini tutamayıp onun üstüne atıldı. Mats küçücük bir çocuktu. Ondan bir yaş büyük olan Asa hemen kardeşinin yardımına koştu. Asa çok uysal bir kızdı. Ama kardeşine biri dokunmaya görsün, aslan kesiliyordu. Nils bir kızla dövüşmeyi kendisine yediremedi. Onları arkasına döndü, çekti gitti. O gün akşama kadar bir kere bile yüzlerine bakmadı. 15. Kargalar. Toprak çömlek. Smaland'ın güneybatısında Sunnerbo adlı bir eyalet vardır. Burası engebesiz, düz bir bölgedir. Kışın burayı karla kaplı olarak gören biri, karın altında baştan başa sürülmüş topraklar, çavdarların fizizlendiği tarlalar ve yoncaları biçilmiş çayırlar var sanır. Oysa Nisan başlarında kar erimeye yüz tuttuğu zaman, altından çıka çıka kıraç fundalıklar, çıplak kayalar ve geniş bataklıklar çıkar. Şüphesiz birkaç tarla da vardır. Ama insanın gözü çok zor seçer. Oraya buraya serpilmiş, kara veya kırmızı çamurdan tek tük toprak eve gelince, bunlar sanki görünmekten korkuyormuş gibi kayın kümelerinin içine gizlenmiştir. Eyaleti Halland'dan ayıran sınırda çok büyük, kıraç bir fundalık vardır. Öyle ki bir uçtan bakıldığında öteki ucu görünmez. Arazinin ortasında yer alan taşlık, alçak tepenin dışında her yanı çalılıktır. Bu tepede ardıç, üves ve hatta birkaç büyük ve zarif kayın ağacı yetişmişti. Nils Holgersson'un yaban kazlarıyla yolculuk ettiği sıralarda burada ıslah edilmiş bir arazi parçasının ortasında küçük bir kulübede vardı. Ama içinde yaşayanlar daha sonra kulübeyi bırakıp gitmişlerdi. Evciğiz boş, tarla ise sürülmeden bırakılmıştı. Sahipleri kulübeden ayrılırlarken ocağı, kapıyı, pencereleri kapatmıştı. Fakat pencere camlarından bir kırıktı ve buraya bezden bir tıkaç sokulmuştu. Tıkaç yağmurdan ıslana ıslana çürümüş ve günün birinde gagasıyla tepesine çullanan bir karganın darbelerine karşı koyamamıştı. Gerçekte fundalığın ortasındaki taşlık tepe hiç de sanıldığı kadar ıssız değildi. Burada kalabalık bir karga milleti barınmaktaydı. Tabii kargalar bütün yıl burada kalmıyordu. Kışın başka ülkelere giderlerdi. Sonbaharda yiyecek buğday bulmak için peş peşe Gotland'daki bütün tarlaları dolaşırlar, yazın etrafa dağılırlar, Sunnerbo çiftliklerinin çevresinde karınlarını taze yemiş ve kuş yumurtalarıyla doyurarak yaşarlardı. Fakat her ilkbahar kuluçkaya yatmak ve yavrularını büyütmek için koruluğa dönerlerdi. Penceredeki tıkacı söken karga, Akçüy Garm adlı yaşlı bir erkek kargaydı. Ama kimse onu bu adla çağırmazdı. Beceriksizliğinden, olmadık saçmalıklar yapması ve herkesin eğlence konusu olmasından ötürü şapşalaki yahut tüy diken derlerdi ona. Şapşalaki bütün öteki kargalardan daha iri, daha güçlüydü. Ama bu gücünün bir işe yaradığı yoktu. Milletin alay aldığı biriydi. Öyle olmakta da devam ediyordu. Çok soylu bir aileden gelmiş olması bile bu durumu değiştirmiyordu. Hak tanrılıkla davranılsa onun sürü başı olması gerekirdi. Çünkü kimsenin bilmediği eski zamanlardan beri bu şeref Aktüy ailesinin en yaşlı erkek üyesine ait olmuştu hep. Ama Şapşalaki'nin doğduğu sıralardan bu yana Aktüy ailesi iktidarı elinden kaçırmıştı. Sürübaşılık şimdi vahşi ve zalim bir karganın elindeydi. Bora'ydı adı. Bu iktidar değişikliği kargaların eski yaşayış tarzlarından uzaklaşmalarıyla ortaya çıkmıştı. Bütün kargaların birbirlerine benzer şekilde yaşadıkları sanılır belki. Büyük hata. Öyle karga toplulukları vardır ki namuslu bir hayat sürerler. Yani tahıl tanelerinden, böceklerden, tırtıllardan ve daha önce ölmüş hayvanlardan başkasını yemezler. Fakat bazıları da tam bir çete hayatı yaşar. Minicik tavşan ve kuş yavrularına saldırıp, bulabildikleri kuş yuvalarında ne var ne yoksa yağmalarlar. Aktüy ailesinden gelen eski sürübaşları, akıllı, uslu önderlerdi. Sürüyü yönettikleri sürece, kargaların diğer kuşlara zarar vermelerini önlemişlerdi. Fakat kargalar çok kalabalıktılar. Yoksulluk almış başına gidiyordu. Bundan dolayı kargalar, Aktüylere karşı ayaklanıp, iktidarı küçük kuş yuvası yıkıcılarının en zalimi, kötülerin en kötüsü Bora'ya teslim ettiler. En kötüsü Bora'ydı dedik ya, doğru değil. Ondan daha da kötü biri vardı yeryüzünde. Karısı kasırga. Bunların hükümranlığı altında kargalar dört yana korku salan ve atmacalarla baykuşlardan bile daha fazla nefret kazanan bir yaşayışa başlamışlardı. Tüy dikenin sürüde hiçbir sözü geçmiyordu. Onun atalarının yerini tutmayacağı konusunda herkes hemfikirdi. İkide bir yaptığı saçmalıklarıyla ilgiyi üstüne çekmese, kimse dönüp yüzüne bile bakmayacaktı. Kimisi de bu kadar şaşkın ve sakar olmasının, onun için belki de tarihin iyi bir cilvesi olduğunu söylemekteydi. Yoksa Bora ile karısı, onun gibi eski hükümdar ailesinden gelme birini sürüde dünyada tutmazdı. Oysa şimdi ona karşı kibarca davranıyor ve ava çıkarken çok kere onu da yanlarına katıyorlardı. Böylece yeni sürübaşıyla karısının ona oranla ne derecede becerikli ve gözü pek olduğunu herkes görmüş oluyordu. Kargalardan hiçbiri pencereden tıkacı sökenin şapşalaki olacağını ummazdı. Bunu öğrenseler çok şaşarlardı. Kimse onun değil tıkaç filan sökmek, insanların oturduğu bir eve yaklaşacağına bile inanmazdı. Kendi de bundan kimseye söz etmedi. Bir sebebi vardı bunun. Bora ile kasırga, gündüz, başka kargalarının yanında ona çok iyi davranıyorlardı. Ama bütün diğer kargaların tüneyip, çoktan uykuya daldıkları karanlık bir gece, İkisi birden Şapşalaki'nin üstüne çullanmışlar, onu yarı ölü hale sokmuşlardı. Zavallı, bu baskından sonra karanlık basar basmaz eski yerinden ayrılıp boş kulübeye sığınmayı alışkanlık haline getirmişti. Derken, ilkbaharda bir öğle sonrası, kargalar yuvalarını yerleştirdikten sonra garip bir şey keşfettiler. Bora, kasırga ve diğer iki karga, fundalığın bir köşesinde büyük bir oyun dibine inmişlerdi. Boş bir kum ocağıydı burası. Fakat kargalar insanların neden bu çukuru açtıklarını anlayamadı. Meraklarından durmadan oyuğun içlerine dalıyorlar, her kum tanesini evirip çeviriyorlardı. Birden bir kum çığı yerinden koptu ve üzerlerine indi. Düşüp gelen çakıl yığınları arasında ağzı tahta kapaklı toprak bir çömlek buldular. Çömleğin içinde ne olduğunu bilmek istediler. Kapağı açmaya ya da tencereyi gagalarıyla kırmaya çalıştılar ama nafile. Ne yapacaklarını bilmez bir halde çömleğe bakınıp dururken bir ses duyuldu.
Kargalar, size yardım etmemi ister misiniz?
Başlarını kaldırdılar. Çukurun kenarında bir tilki onlara bakıyordu. Tilki renk ve endam olarak o güne kadar görmedikleri bir güzellikteydi. Yalnız bir kusuru vardı, bir kulağı kopmuştu.
Sen bize bir hizmette bulunmak istiyorsan bir diyeceğimiz yok,
dedi Bora. Bunu derken de bütün çetesiyle birlikte havalandı. Tilki çukurun dibine indi. Çömleği kemirmeye ve çıkarma niyetiyle kapağını çekiştirmeye koyuldu. Ama o da açmayı başaramadı.
İçinde ne olduğunu tahmin edebiliyor musun?
Diye sordu Bora. Tilki çömleği yuvarladı ve çıkardığı sesi dinledi.
Olsa olsa gümüş bir para olur bunda, dedi.
Bu kargaların umduklarından fazla bir şeydi. Gözlerini aç gözlülükle açarak,
"Say, para mı?"
diye sordular. Biraz gariptir ama kargaların dünyada en sevdikleri şey paradır. Tilki çömleği yeniden yuvarladı ve
baksanıza çıkardığı sese, ama ne yazık ki paralar çömleğin içinden nasıl çıkarılır bilemiyorum. Öyle galiba, bir çaresi yok,
diye iç geçirdi kargalar. Tilki sol ayağıyla başını kaşıyor, düşünüyordu. Acaba şu kargaların yardımıyla, yaban kazlarıyla birlikte uçan ve her keresinde elinden kaçıp kurtulmayı başaran, Allah'ın belası, haylazın başına bir çorap örebilir miydi ki? Sonunda,
çömleği açabilecek birini biliyorum,
dedi.
Kimmiş o? Adını söyle hemen,
diye haykırdı kargalar.
Derim ama şartlarımı kabul ederseniz, diye cevap verdi tilki.
Sonra da kargalara parmak çocuktan söz etti. Tutup getirirlerse çömleği onun açabileceğini söyledi. Verdiği öğüdün karşılığı olarak da işleri görüldükten sonra parmak çocuğun kendisine verilmesini şart koştu. Çocuğu korumak gibi bir kaygıları bulunmayan kargalar teklifi hemen kabul ettiler. Şimdi sıra işin en güç yanındaydı. Gidip yaban kazlarıyla parmak çocuğu bulmak. Yanına 50 karga alıp bizzat Bora yola koyuldu. Hemen döneceğini söyledi. Ama aradan günler geçti, kargalar bir türlü geri dönmediler. 14. ayrımın sonu. Sayfa 145.